Ayrım 20.
Sayfa 199. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul'da bulunan oyuncu kollarını sayarken bütün üyeleri Yahudi olan 3 önemli topluluğa işaret ediyor. Patak kolu, Haşune kolu ve Samurkaş kolu. Örneğin İspanya'dan getirdikleri oyunlardan biri olan Mattesina bizim Bursa kılıç kalkan oyununa benziyordu. Kılıç ve kamalarla dans ediliyordu. Önemli not, Efendi kitabında başıma geldi. Bu yazdıklarımızdan sonra kötü niyetli bazı çevreler değişik sonuçlar çıkarabilirler. Efendi kitabı Ulusal Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna Sabetayist katkıyı yazdı. Ama niyeti bozuk olanlar Kurtuluş Savaşı'nı sadece Sabetayistlerin yaptığını, Cumhuriyet'i de Sabetayistlerin kurduğunu yazmış diye feveran ettiler. Ayıptır. Ama önlemini alayım. Türk kültürel hayatını sadece Yahudiler etkilememiştir. Bizans'ın, İran'ın, Şam'ın, Arap'ın ve Osmanlı'nın çeşitli tebaaları Ermeni'nin de Rum'un da tesiri olmuştur. Hitit, Sümer, Moğol, Hun ve benzerlerini de unutmayalım. Biz bu çalışmamızda Sabetayistleri ele aldığımız için sadece Yahudi etkisini göstermekteyiz. Yoksa Osmanlı musikisine besteler vermiş tambur üstadı, Voğdan Voyvodası Konstantin'in oğlu, o da babası gibi Voğdan Voyvodası olan Dimitri Kantemiroğlu'nu 1673-1723 unutmuş değiliz. Yani kimsenin kaşlarının çatılmasını istemiyorum. İbn Haldun'un dediği gibi tarih bilimlerin anasıdır ve biz tarihe haksızlık yapmak istemiyoruz. Şimdi gönül rahatlığıyla devam edebiliriz. Yazdım, Şeyh Osman Selahaddin de musiki şinastı ve ünlü besteci Zekai Dede'nin 1824-1897 hocasıydı. Gelenek hep bir sonraya aktarılıyordu. İsmail Dede Efendi'nin öğrencisi Hacı Arif Bey ile Şevki Bey'in çağdaşı Zekai Dede de o geleneği sürdürdü. Birçok öğrenci yetiştirdi. Ünlü edebiyatçı Ahmet Rasim de Zekai Dede'nin öğrencisiydi. Ahmet Rasim bazı şiirlerini kendi besteliyordu. Kaçma Didem'den aman ey gül tenim. Hatırım şad olmuyor sensiz benim. Sen misin ömrüm, hayatım, güneşim? Hatırım şad olmuyor sensiz benim. Dipnot. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma erken gel gibi besteleri bulunan Ahmet Rasim'in kızından torunu, Osman Nihat Akın da dedesi gibi besteciydi. Bir ihtimal daha var, o da sevmek mi dersin gibi 40'a yakın bestesi vardı. Mevlevi hanelerde usta-çırak ilişkisi hep sürdü. Zekai Dede'nin oğlu Mevlevi Ahmet Irsoy da 1869-1943 bestekardı. Bahariye ve Yenikapı Mevlevi hanelerinin kudümzen başısıydı. Irsoy'un öğrencileri arasında Münir Nurettin Selçuk, Şerif Muhittin Targan, Kemal Batanay, Mesut Cemil, Veciye Darya gibi Türk musikisinin ünlü isimleri vardı. Bu bir bayrak devir teslimiydi. Münir Nurettin Selçuk'un öğrencisi Rafael Abuav bugün İsrail'in önde gelen klasik Alaturka şarkıcılarından. Artık musiki meselesine bir son verelim. Nokta. Şeyhi Dönme Hasan Dede. Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin 57 yıl post nişinliğini yapan Osman Selahaddin Dede'nin yaşamı 1887'de son buldu. Yerine oğlu Mehmet Celaleddin geçti. Bu arada Mehmet Esat Efendi artık İstanbul'da tanınan bir Mesnevi Han olmuştu. 6 ciltlik Mesnevi'yi okuyup manasını vererek açıklamaya Mesnevi okutmak, Mesnevi okuyan ya da okutmaya hak kazanan kimseyi de Mesnevi Han deniyordu. Mesnevi okutmak için icazet almak şarttı. Bir de Farsça bilmek gerekiyordu. Ama Farsça bilmek öyle kolay değildi. Osmanlı Devleti'nin Safevilerle ve İran'la siyasi çekişmesi Farsçayı da etkilemiş, bu dili bilenlere kin duyulmasına neden olmuş, sonuçta halk arasında kim okur ki Farisi gider dilin yarısı sözü hayli yaygınlaşmıştı. Mehmet Esad Efendi bu olumsuz atmosfere rağmen Farsçayı öğrenmişti. Hasan Ali Yücel, Tasavvuf Dünyası ve Mevleviliği adlı eserinde Mehmet Esad Efendi ile ilgili ilginç bilgiler veriyor. Bizim çocukluğumuzda merhum Esat Dede destarlı sikkesi ve derviş hırkasıyla Fatih Camii'nde Mesnevi okurdu, okuturdu. Ama cemaati seyrekti. Hocalar ona pek de muhabbetli nazarlarla bakmazlardı. Babamın götürdüğü bu ayetli hadisli okutulan Mesnevi derslerinde sarıklı hiç kimseyi görmüş değilim. Aktaran Ahmet Güner Sayar, sayfa 40. Bu üç cümlelik anlatıda ne çok soru var. Esat Dede'nin cemaati niye seyrekti? Hocalar niye pek muhabbetle bakmıyorlardı? Halk niye Mehmet Esat Efendi'yi dinlemeye gelmiyordu? Neden sarıklılar ona soğuktu? Acaba Sabetayist olduğu için mi? Gelecekte Milli Eğitim Bakanı olacak Hasan Ali Yücel'i okumayı sürdürelim. Mesnevihan Esat Dede'nin Çayırlı Medrese'deki küçük odasında toplanılırdı. Babamın oraya beni götürmesi için yalvarırdım. Esad Dede Hafız divanını okuturdu. Dinleyenler not alırlar, ona tasavvuftan sualler sorarlar, okuma bitince hepsi birer birer üstadın elini öpüp giderlerdi. O ne saygı, o ne ince terbiyeydi. Yumurta, elma, limon, portakal gibi kabuklu şeylerden başka hiçbir yiyeceği ağzına koymayan, uykularını oturduğu sedir üstüne büzülerek uyuyan bu münzevi ihtiyar, şarklı üslupta bir hakim idi. Hayatından memnun, mesut bir insandı. Bana hediye ettiği Nasaihül Hükema, yani filozofların öğütleri kitabından ilk felsefe dersini aldım diyebilirim. Adı geçen eser sayfa 29-40. Mehmet Esat Efendi'nin yedikleri konusuna girerek sizi ana hikayeden koparmak istemiyorum. Yücel ailesi Yenikapı Mevlevihanesi ile yıllar öncesinden tanışıyordu. Hasan Ali Yücel'in dedesi Hasan Ali Efendi, Şeyh Osman Selahaddin dedeye bağlanmıştı. Onu Hasan Ali Yücel'in babası Ali Rıza Efendi, amcası Bestekar İzzet Efendi, annesi Nehire Hanım ve anneannesi Ayşe Hanım takip etmişti. Babasından sonra Yenikapı Mevlevihanesi'nin şeyhi olan Mehmet Celaleddin dede de Yücel ailesiyle çok samimiydi. Feyzi Ati Mektebi'nin anaokuluna giden ikizler Can Yücel ile Canan Yücel'i çok seviyor, dizinin dibinden ayırmıyordu. Gelecekte Türkiye'nin en iyi şairlerinden olan Can Yücel'in dadısı Habeşi Gülşen Hanım'ın ilginç bir hikayesi vardı. Gün gelecek Yenikapı Mevlevihanesi'nin müezzini, Kudümzeni, güzel naat ve ayin okuyan Hasan dede ile evlendirilecekti. Burada bir dakika duralım. Bir dönem Kütahya Mevlevihanesi'nin şeyhi olacak Hasan dede kimdi? Sorunun yanıtını Yenikapı Mevlevihanesi post nişini Mehmet Celaleddin dedenin torunu Resuhi Baykara'ya bırakalım. Yenikapı Mevlevihanesi dervişlerinden Hasan dedenin Musevilikten ihtida ettiğini, yani döndüğünü, babam merhum Şeyh Abdülbaki Bey tarafından merhum Hasan Ali Yücel'in dadısı Gülşen Bacı ile evlendirildiğini biliyorum. Z. Tezeren, Erciyes Dergisi sayı 68, sayfa 8. Yine sormadan geçemeyeceğiz. Musevilikten dönüp Kütahya Mevlevihanesi post nişini olacak kadar yükselen Şeyh Hasan dede neden Habeşi bir kadınla evlendirildi? Dönme olduğu için kimse onunla evlenmeye yanaşmamış mıydı? Şeyh Hasan dedenin düğünü nasıl oldu acaba? Bunu maksatlı soruyoruz. Çünkü Sultan II. Abdülhamid'in dergahın kendine karşı yapılacak muhalif hareketlerin içinde yer almaması için Yenikapı Mevlevihanesi'ni hep göz altına tuttuğunu, iç işlerine müdahale ettiğini yazmıştık. Bunlar yetmezmiş gibi Mehmet Celaleddin dedenin oğlu Abdülbaki Efendi'nin düğününe bile karışmıştı. Şeyhin oğlu Abdülbaki Efendi'nin evlenişi sırasında dergahın içi ve dışı birçok hafiye ile dolduğu gibi kale kapısından çıkıp dergaha doğru yürüyen kapalı kadın arabalarına varıncaya dek aranmıştı. Ziya Uygur, İnkılaplar, İhtilaller ve Siyonizm, 1968, sayfa 202. Devletin resmi belgesi Nihal Atsız Dönmedir. Sultan II. Abdülhamit 1888 yılında, yani Osman Selahaddin Dede öldükten bir yıl sonra dergahla ilişkilerini veliahtlığı döneminde olduğu gibi iyileştirmek için Yenikapı Mevlevihanesi'nin müridi Hasan Ali Yücel'in dedesi Hasan Ali Efendi'yi posta ve telgraf nazırı, yani bakan yaptı. Hasan Ali Efendi Mayıs 1888, Kasım 1895 tarihler arasında 7 yıl posta ve telgraf nazırlığında kaldı. Nazırlık rüşvetine rağmen Yenikapı Mevlevihanesi Sultan II. Abdülhamid'e muhalifliği alttan alta sürdürdü. Kimi zaman dergaha İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gazeteleri gizlice sokuldu, kimi zaman Veliaht Reşad'ı iktidara getirmek için çeşitli senaryolar kurgulandı. Adı geçen eser sayfa 204-205. Mehmet Esat Efendi bu siyasi kulislerin içinde miydi? Bu konuda kaynaklarda hiçbir bilgi yok. Geleceğin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel sadece manevi hayatı değil, siyaseti de Yenikapı Mevlevihanesi'nde öğrenecekti. Mehmet Celaleddin dedenin Galatasaray Sultanesi'nde okuyan yeğeni Ali Nutki, Hasan Ali Yücel'e siyasetin ne olduğunu öğreten ilk politik öğretmeniydi. Hasan Ali Yücel 7 yıllık, 28 Aralık 1938, 5 Haziran 1946, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde gerek dergâhtaki derslerden, gerekse Ali Nutki Efendi'nin özel derslerinden çok yararlanacak, Farsça bilgisiyle Mustafa Kemal'in gönlünde yer edecek, okuduğu Kur'an-ı Kerim'le Milli Şef İsmet İnönü'nün annesi Cevriye Hanım'ın güvenini kazanacaktı. Tasavvufa bu kadar sıcak bakan, devrin din alimlerinin derslerini kaçırmayan Hasan Ali Yücel, başta köy enstitüleri olmak üzere yaptığı birçok icraat nedeniyle komünistlikle suçlanacaktı. En sert eleştirileri getiren, bunu zaman zaman küfür seviyesine çıkaranlardan biri de 1944 Turan davası sanığı ırkçı Nihal Atsız'dı. Hasan Ali Yücel için Türk değildir diyecekti. Hasan Ali Yücel bu iddiaya karşı Dinle Benden adlı bir manzume yazacaktı. Babam boşnakmış benim, bahçıvanlık edermiş. Bahçıvanlıktan önce dağda davar güdermiş. Boşnak olsa ne çıkar? O da Allah'ın kulu. Fakat ecdadım belli, Trabzonlu. Geleyim Anamgil'e, o taraf Tekirdağlı. Köyleri dedeciktir, hepsi toprağa bağlı. Aranot. Gariptir, Hasan Ali Yücel başta olmak üzere birçok aydını Türk olmamakla itham eden, aldığına Hitler'inkine benzeyen bir perçem bırakan, ırkçı, milliyetçi Nihal Atsız'ın kendisi bir dönmeydi. Bunu devletin resmi belgesi diyordu. Eylül 1944 tarihli Turancıların muhakemeleri hakkında Örfi İdare Komutanlığı'nın ilk duruşmalara ait raporu bakın ne diyordu. Menfi ruhlu olan bu mazlun, yani Nihal Atsız, 1905 senesinde İstanbul'da doğmuş. Babası Mehmet Nail, Gümüşhane'nin Midi köyünden İstanbul'a hicret eden çarkçı kolağası Hüseyin Efendi'nin oğludur. Hüseyin Efendi de Midi köyünde yaptırılan tetkikat neticesinde Nihal'in üçüncü babası Çiftçioğlu lakabıyla tanınan Dönme Mervi Ahmet'in oğludur. Esasen kendi tarafına göre Türk diye üç bağıtın Türk olduğunu ispat edenlerdir demesinin sebep ve hikmeti üçüncü bağıtını olan Çiftçioğlu Ahmet'ten biraz yukarı çıkınca ırkının karışacağındandı. Peki hangi dinden dönmüştü? Atsız İbrani asıllı Türkçülerimiz arasındadır. Yalçın Küçük, Putları Yıkıyorum 2004 sayfa 49. 1942 yılında liderlik kavgası Türkçüleri böldü. R. Oğuz Türkkan ile Nihal Atsız karşı karşıya geldiler. Birbirlerine söylemedik söz bırakmadılar. Birbirlerini safkan olmamakla itham ettiler. Türkkan'a göre Atsız'ın kafatası brakisefalik, kafatasının en uzun ve en geniş noktalar arasındaki oran değildi. Atsız da Türkan'ın atalarının Anadolu'daki bir Ermeni köyünden olduğunu iddia etti. Günay Göksu Özdoğan, Turan'dan Bozkurt'a 2002 sayfa 296. Şaşırdınız mı? Dönme Hoca'nın ünlü öğrencisi. Selanik'teki akrabaları Terakki Mektebi'nde yüzü batıya dönük öğrenciler okuturken, Mehmet Esat Efendi de kendi okulu Fatih Camii'nde imanlı çocuklar yetiştiriyordu. Bunlardan biri de İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'du. Mehmet Akif Ersoy, Fatih Camii'nde Mehmet Esat Efendi'nin mesnevi derslerini hiç kaçırmadı. Mehmet Akif, annesi ve babasının kendisinin eğitimi konusunda yaptıkları tartışma sonucunda tanışmıştı Mehmet Esat Efendi ile. Kendisinin hangi okula gideceği konusunda babası Fatih Camii ders yağımlarından İpekli Tahir Hoca ile annesi Emine Şerife Hanım çok tartışmışlardı. Anne Rüşdiye'den sonra medreseye gitmesini isterken, babasının medresede öğreneceklerini ben öğretirim demesiyle Mehmet Akif Rüşdiye'den sonra mülkiye idadisine devam edecekti. Medrese eğitimini ise kah babasından kah babasının Mehmet Esat Efendi gibi arkadaşlarından aldı. Akif'in babası Tahir Hoca ile Mehmet Esat Efendi'yi birbirine yakınlaştıran İslam kabalası olan hurufilik olabilir mi? Bunu şu nedenle yazıyorum. Tahir Hoca oğluna ebced hesabıyla doğum tarihi olan Ragif ismini vermişti. O dönemde çocuklara ebced hesabıyla isim vermek çok yaygındı. Milli şairimiz adını daha sonra Akif yapmıştı. Mehmet Akif'in felsefi ve siyasi düşüncelerinde, çocukluğunda ve gençliğinde dinlediği Mehmet Esat Efendi'nin ne kadar katkısı vardı acaba? Örneğin, geleneği unutmadan batılılaşmayı savunan Mehmet Akif, İslam'ın gelişmeye mani olmadığını, Müslümanların zamanla İslam'ın gerçek anlamından koptukları için gerilediklerini düşünüyordu. Mehmet Esat Efendi bu konuda ne düşünüyordu acaba? Osmanlı'nın gerileyişinin durdurulmasına ilişkin reçetesi neydi? İngilizci miydi, Fransızcı ya da Almancı mıydı? İttihatçılara nasıl bakıyordu? Hiçbir bilgi yok. Belki öğrencilerini takip ederek bir ipucu bulabiliriz. Hilmi Ziya Ülken'e göre Müslüman sosyalist Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı'daki İslamcılık akımının ilk önderlerinden biri sayılıyor. Devrin önemli yayın organları Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat'taki başyazılarında hep İslam birliğini savundu. Bir tespit yapalım. Osmanlı'nın Batı medeniyeti karşısında gerilemesi askeri alanda da peş peşe başarısızlıklar getirdi. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Batı artık Osmanlı'nın iç işlerine müdahale edecek bir güce ulaşmıştı. 1826'da Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Balkanlarda Slav ayaklanmalarının başlaması Müslümanları yavaş yavaş Osmanlıcılık düşüncesinden uzaklaştırdı. 1798'de Napolyon Mısır'ı işgal etti. İngilizler 1852'de Hindistan'a girdi, Afganistan'ı denetimi altına aldı. Örnekleri çoğaltabiliriz ama özetle sadece Osmanlı değil, tüm Müslüman ülkeler işgal tehlikesi altındaydı. Bu durum Müslümanlarda büyük travmaya neden oldu. Müslümanlar İslam dünyasının niçin böylesine gerilediğine, bu durumdan nasıl kurtulanacağına da yanıt aramaya başladılar. Cemalettin Afgani'nin 1838-1897 başını çektiği İslamcılık akımı kısa sürede hayli taraftar buldu. Afgani'den etkilenenlerin başında Mehmet Akif Ersoy vardı. Cemalettin Afgani'nin görüşüne göre İslam gelişmeye mani değildi. Zamanla Müslümanlar İslam'ın gerçek anlamından uzaklaşmışlar ve bu yüzden gerilemişlerdi. İşgalci Batı'ya karşı durabilmek için Müslümanlar birleşmeli ve İslam'ın asli yüzüne dönmeliydi. Cemalettin Afgani'nin siyasal duruşu böyleydi. Peki dini ve felsefi anlayışı neydi? Bu konu biraz karışık. Şöyle ki 1869'da İstanbul'da peygamberliğin aslında bir meslek ve sanat olduğunu iddia edip Osmanlı ulemasının ayaklanmasına neden olmuştu. Afgani Tanrı'ya inanan, peygamberlere inanmayan bir deist miydi? Ama onun materyalizme karşı kaleme aldığı sert makaleler onun vahye inanmayan deist tutumunu unutturuverecekti. Türkiye'de İslami araştırmaların acıklı durumudur bu. Görmemezlikten gelme tutumu hala sürüyor. Neyse, yanıtını aradığımız soruyu biraz daha geliştirelim. Batı'nın işgalci yayılmacılığının olduğu bu süreçte Yahudilere yönelik saldırıların arttığı biliniyor. Yani Osmanlı'nın gerilemesi, Batı'nın emperyalist yayılmacılığı, yıllar önce İspanya'dan kovulma travmasını yaşayan Osmanlı Yahudilerini de hakkıyla çok tedirgin ediyordu. Osmanlı Devleti dışında güvenle gidecek pek yerleri yoktu. Eskisine nazaran İngiltere, Fransa gibi ülkelerde artık rahattılar. Ama bu durumun ne kadar süreceğinden hiç emin değillerdi. Sonuçta Mehmet Esat Efendi'ye yönelttiğimiz sorusu Yahudiler için de geçerliydi. Kurtuluş için reçeteleri neydi? Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık hangisi? Bu soruyu Kurtuluşu Osmanlı ile birlikte arayanlara soruyoruz. Çünkü bir grubun düşüncesinin Siyonizm olduğunu biliyoruz. Dün farklıydı, o nedenle şu soruyu rahatlıkla sorabiliriz. Osmanlı'nın çöküş döneminde ortaya çıkan İslamcılık akımının Sabetaistlerin tümünü rahatsız ettiğini düşünmek ne kadar doğrudur? Mehmet Akif gibi isimler zaten modern İslam'ı savunuyordu. Sırat-ı Müstakim dergisinin kurucular arasında Mardin ailesinden iki isim vardı. Ebu Lula Mardin ve Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in babası Arif Bey. Derginin sahibi Selanik Serezli Eşref Edip'in 1882-1971 yetişmesinde en büyük rolü Ebu Lula Mardin'i oynamıştı. Selanik'te Sıbyan Mektebi'ni ve Rüşdiye'yi bitiren Eşref Edip, Müftü Übadüddin Efendi'den ilimler tahsil etti. Bir yıl kadar Mahkeme-i Şeriye'de katip olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi. Mektebi hukuka devam ederken Atik Ali Paşa Camii'nde medrese derslerini takip etti. Eşref Edip ileri bölümlerde ayrıntılarını okuyacağınız Masonik İslami bir cemiyet olan Tarikat-ı Salahiye'nin Kırklar Meclisi'ndeydi. Ebu Lula Mardin'in kız kardeşi Atiye ile evli olan İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumi Heyeti Yöneticisi Hacı Adil Bey ve Hakkı Paşa, sonradan sadrazam olan, gibi İttihatçıların sohbetlerinden feyz alıyordu. İkinci Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra yayın hayatına başlayan Sırat-ı Müstakim'in yazarları arasında Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, bir dönem Darülfünun'da rektörlük yapan Mason, Babanzade Ahmet Naim Bey, Halde Edip'in Yahudi dönmesi dediği, Ahmet Ayev Ağoğlu, Yusuf Akçura, Türkçü, Ethem Necat, Sosyalist gibi isimler de vardı. Dipnot: Şeyhülislam Musa Kazım Efendi yaşamı boyunca Mason olduğunu hep reddetti. Ama gelin görün ki hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın resmi internet sayfasında Mason olduğu yazılıdır. Ayrıca koca bir de fotoğrafı vardır. Ben bugüne kadar pek kaynaklarda görememiştim. Fotoğrafı olan bir diğer Mason Şeyhülislam ise İzzettin Efendi'ymiş. Listede adı olan bir diğer Mason da Şeyhülislam Hayri Efendi. Mason olan diğer din adamları şunlardı: Müderris Mahmud Esat Efendi, Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli. Ancak yollar zamanla ayrıldı. Ebu Lula Mardin ve arkadaşlarının çekilmesinden sonra Eşref Edip ve Mehmet Akif Ersoy yanlarına Prens Abbas Halim Paşa'yı alarak yola devam ettiler. Sırat-ı Müstakim'in adını Sebilür Reşat olarak değiştirdiler. Bu kopuşun ideolojik arka planı neydi? Ebu Lula Mardin ve arkadaşları gitmiş Prens Abbas Halim Paşa gelmişti. Gidenler ile gelenler arasında siyasi ve kültürel bir fark yoktu. Ama bir ayrılık yaşanmıştı. Yüzeysel miydi? Hep ipucu arıyoruz, aramaya da devam edeceğiz. Göz ardı edilen Kavala tarihi. Müslümanların uyandırılması ve yüceltilmesi için çıkarılan Sebilür Reşad'ın adının bulunması da ilginçti. Prens Abbas Halim Paşa bir teklifte bulunuyor. Kur'an'dan bir sayfa açalım, ne isim çıkarsa oradan alalım. Ardından Paşa Besmele ile bir sayfa açıyor. İtte biyuni ehdigüm Sebilür Reşad ayeti çıkıyor ve ismi buluyorlar. Sebilür Reşad. Basın tarihinin en uzun ve etkili fikir yayın organlarından Sebilür Reşad'ın mali kaynağı Kavalalı ailesiydi. Hayır, Türkiye'nin fikir dergilerinden birikimi de çıkaran iletişim yayınlarının sahibi Kavalalı ailesini kastetmiyorum. Hayır, yanıldınız. Kabala değil, kavala. Gerçi Yunan alfabesinde B, beta, V okunuyor. Yani kabala yazılan kavala diye okunmaktadır. Efendim, Türkiye'de sözcüklerin etimolojik kökenleriyle ne yazık ki bir iki düşünür dışında kimse uğraşmaz. Onlara da deli gözüyle bakar bizim aydınımız. Geçelim. Gerek bizim yaşamlarından kısaca bahsedeceğimiz Kavalalı, gerekse Türkiye'deki ünlü Kavalalı ailesinin her ikisi de Kavala'dan ve her iki ailede tütüncüydü. Ama biri nedense daha sonraki yıllarda Kavala adından rahatsız olmaya başladı, örtüye ihtiyaç duydular. Şöyle ki, Osmanlı'nın son yıllarını okuduğunuzda karşınıza sık sık Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa, Vezir Mısırlı Halim Paşa, Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa gibi Mısırlı paşalar çıkar. İşin garip yanı bunlar Mısırlı değildir. Daha ilginç olanı Osmanlı'nın son 200 yılında neye el atsanız karşınıza bu aile çıkar. Osmanlı reformu, Masonluğun ilk örgütlenişi, Jön Türkler, İttihatçılar, Siyasal İslamcılar, Liberalizm, Lüks Hayat, Köşkler, Konaklar, Araba Sevdaları ve Fransız Lobisi. Evet, olay biraz karışık gibi gelmiş olabilir. En iyisi öyküyü başından anlatmak. Hikayemiz Selanik'in kazası Kavala'da başlıyor. Kahramanımız Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1769, 1770, 1771. Bunun nedeni olarak çocukluğuna ilişkin hep yalan söylemesi, uyduruk hikayeler anlatması gösteriliyor. Örneğin bazen babasının o daha çocukken öldüğünü, kendisini amcası Tosun Ağa'nın büyüttüğünü söylüyor ama daha sonra babasının o 21 yaşındayken öldüğü ortaya çıkıyor gibi. Atalarının kökleri konusunda da kafa karışıklığı vardı. Kimine göre Arnavut, kimine göre Türk, kimine göre ise bilinmiyordu. Parsimoni.net forum sayfasına yazan Arpad Manas, Mehmet Ali Paşa'nın Sabetayist Yakubi olduğunu belirtiyor. İlginçtir, Ahmet Safi'nin Dönmeler Adeti kitabına göre Selanik valisi Hüsnü Paşa'nın Selanik'te Sabetayistlerin merkezi olarak bilinen bir eve yaptırdığı baskında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Yakubi cemaatine hediye ettiği bir kılıç bulunuyordu. Kimse tam emin değil ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük dedesi Konya, dedesi Osman Ağa ise Edirne doğumlu.